Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 72. Ayırım. Halbuki İslamcı düşünceye göre Batı'nın özü hümanizm değil, Hristiyanlıktır. Bu yanıyla o İslamlıktan farklı olmakla kalmaz, onunla uyuşamaz bir uygarlıktır da. Bu, Doğu Doğu olarak, Batı Batı olarak kalacak, İkisi asla birleşemez diyen İngiliz yazarının görüşünün aynıdır. İngiltere'de, Cambridge'de öğretmenlik yapan Halil Halit bunu şöyle belirtir. Batı ile İslam, doğusu hem bu her noktada duyuşta ve ahlakta birbirlerinin tümden karşıtıdır. Batıcıların anladığı anlamda batılılaşma, İslamlığın bütün prensiplerinden vazgeçmek demektir. Ancak Batı uygarlığının maddi yanlarından yararlanmak Ahmet Mithat Efendi'de de olduğu gibi şimdi İslamcıların da hararetle yanlısı oldukları bir şeydi. Bunun en güzel örneği olarak Japonya'dan gösterilmesi sayısız kez söz konusu edilmiştir. Hatta Japonya'ya Batı uygarlığının maddi yanlarını getiren Japon imparatorunun aslında ya da gizlice Müslüman olduğu efsanesi bile tutunmuştur. Batı uygarlığının maddi yanları zaten İslamlıktan alınmıştı. Fakat sadece zaman farkının yarattığı bir sayı farkıydı. Batı'da modern bilimlerin ve teknolojinin ilerleyiş yollarının açılmasında süren felsefe ve din çatışmaları, İslamcılara Batı uygarlığının bu yanlarının İslamlığın değil Hristiyanlıktan ayrılışın sonucu olduğu inancını veriyor. Bu, İslamlığın Hristiyanlıktan farklı olarak akılcı bir din olduğu, akla ve bilime Hristiyanlıktan fazla yer veren bir din olduğunu gösterirdi. Dinlerin ilerlemeye engel olmadığı tezini ileri sürmüş olan Said Halim, Hristiyanlık konusunda bu yargısında bir istisna yapmak gerekliliğini sezdi. Evet, dinler arasında yalnız Hristiyanlık ilerlemeye engel bir din olmuştur. Çünkü Hristiyanlıkta akıl uzlaşamaz. Halbuki İslamlığın özü bunun tam karşıtıdır. İslamlık akıl ve bilimlere dayalı olmamakla kalmaz, o ikisini de emreden bir dindir. Bundan başka Batı ve İslam uygarlıklarının problemlerinin kendileri de temelden farklıdır. Örneğin Batı'da demokrasi sorunu büyük bir savaştırıcı bir sorun olmuştur. Çünkü Batı toplumu eşitsizlik ve sınıf bölünüşü üzerine kuruludur. Batı toplumu feodal beylerin, kralların, imparatorların, oligarşilerin hükmettiği bir toplumdu. Taassup ve mutlakiyetçiliğin hüküm sürüşü yüzünden Batı'da özgürlük savaşı zorunlu olmuştur. Batı toplumunun sosyal sorun ile sosyalizm sorunlarıyla bu denli uğraşması, sınıf savaşı içine düşmesi bundandır. Halbuki İslamlık eşitlikçilik ve kişi özgürlüğü üzerine dayanır. Onun için İslamlıkta ne demokrasi sorunu vardır, ne özgürlük yokluğu vardır, ne de sosyalizm gerekliliği. İslam toplumlarında da böyle sosyal sorunlar bulunduğunu düşünmek kör bir taklitçilikten başka bir şey değildir. Bizim toplumumuzun sorunlarına anayasal rejim, yasama organları, parlamentarizm gibi Batı'ya özgü tedbirleri uygulamaya kalkışmak sadece anlamsız eylemler olmakla kalmaz, İslamlığın kendini geliştirmesine zarar verecek engellemeler olur. Paşa, Batı uygarlığının hastalıklarının göstergeleri olan bu yeni ilaçların Müslüman toplumların muhtaç olmadıklarını cesaretle savunur. Başka İslamcı yazarlar da aynı görüşü savunmuşlardır. İslamcıların aydın kafalarından olan Selahaddin Asım, Batı'nın moral açıdan yozlaşmış olduğunu da ileri sürmüştür. Avrupalı yaşamı yalnız İslamlığa değil herhangi bir toplumsal yaşam ilkesine bile baştan başa aykırıdır. Avrupa'nın medeni kanunlarının toplumun ahlakı üzerinde ne denli derin yaralar açtığı meydandadır. Bizim gerçi Avrupa uygarlığından, endüstrisinden, biliminden yararlanmamız gerekir. Ancak bu uygarlığın adetlerinin, ahlakının, yaşam tutumunun ülkelerimize girmesini kesinlikle önlemek şarttır. Toplumu bütün insanların mutluluğa kavuşacağı bir duruma getirmek ancak ve ancak kutsal şeriatın kurallarını uygulamakla olabilir. Sorunlarımızı Avrupa uygarlığının ilkelerine göre çözümlemeye kalkarsak, onların başına gelen manevi çöküntünün içine bizim de düşeceğimiz kesindir. İslamcı yazarlardan biri Çağdaş Batı'da Orta Çağ Hristiyanlığından farklı bir Hristiyanlık görüşü bulunduğunu fark ettiği için şöyle der: "Bugünkü Avrupalılar din ile sadece ahlak kuraklarına inanıyorlar ve dini bu çeşit kurallara indirgiyorlar. Oysa bu tümden yanlıştır. Çünkü ahlak kuralları medeni bir toplumu düzenleme gücünden yoksundur." Yazarın ahlak ile ne anladığı bu sözlerinden anlaşılıyor. Maddi uygarlıkla orantılı olarak Hristiyanlığın çöküşü işte böyle bir din görüşünün ürünü olmuştur. Gerçekleri sadece Avrupalıların yazılarında arayanlar, Hristiyanlıkta olduğu gibi Müslümanlığın da sadece bir ahlak sistemi olduğunu sanıyorlar. Örneğin, eğitim yoluyla halkın kafası aydınlandığı ölçüde İslam dininin gücünün düşeceğini sanıyorlar. Gerçek bunun tam tersidir. Eğitim ve aydınlanma Müslümanlar arasında yayıldığı ölçüde imanları da güçlenecek, İslamlığın incelikleri, İslamlığın büyüklüğü o ölçüde anlaşılabilecektir. Gerek din, gerek ahlak açısından bu kadar hastalıklı olan Batı uygarlığının İslamcıların inkar etmediği dünyaya üstünlüğü o halde neyle yorumlanacaktır? İslamcı görüşe göre Batı bütün dünyaya dinin üstünlüğü, hatta bilimlerin üstünlüğü yüzünden egemen olamamıştır. Batı'nın dünya çapındaki üstünlüğünün asıl nedeni, orada dinin yerini almış olan dünyasal görüşün başka ulusları sömürme, köleleştirme, vicdansızlığını meşrulaştırmasıdır. İslamcı görüşün Batı uygarlığı hakkındaki bu son yargısı, Mehmet Akif'in çok sonraları tek dişi kaldığını söyleyeceği canavar uygarlığı olduğu yargısıdır. Batıcıların Batı uygarlığının alınmaya en değerli gördükleri yanı, hayatın dinin elinden kurtarılarak özgürleştirilmesi, İslamcıların gözünde de en alınması değmez en kötü olan yanıydı. Ulusçu görüşün Batı anlayışı bu iki görüşün ikisinden de ayrıdır. Bu görüş Batıcıların rasyonalist, İslamcıların dini görüşünden ayrılmakla ne Batı'ya karşı ne de Batı yanlısıdır. Başka bir biçimde söylersek, Batıcılar kadar Batıcı, İslamcılar kadar da Batı'ya karşıdırlar. Bu düşünüşün en duyarlı temsilcisi olan Ziya Gökalp'in, Yusuf Akçura'nın Avrupalıların Doğu sorunu deyiminin Türkiye için bir Batı sorunu olduğu yollu yerinde bir deyimini kullanırsak, Batı sorununa karşı bunu gösterir. Ona göre Batı uygarlığının kendine özgü ayırıcı yanı, gerek Orta Çağ Hristiyanlığından gerek İslam Orta Çağından özünde farklı olan bir toplum, bir devlet tipi ve sivil bir ahlak sistemi geliştirilmesindedir. Avrupa uygarlığı modern uluslardan meydana gelen bir uluslar toplamıdır. Bu henüz bir Avrupa ulusal birliği değildir. Çünkü bu uluslar kendilerine özgü kültürleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Soyut bir Batı uygarlığından söz etmek erkendir. Batı uygarlığı Avrupa uluslarında farklı biçimlerde gözüken ulusal kültürler toplamıdır. Modern Batı uygarlığının temel gerçeği akıl, aydınlık, insanlık değil, içinde dinin bile rol oynadığı ulus birimi kültürleridir. Hristiyanlık, Avrupa Birliği yaratan monolitik bir din olmaktan çıkmıştır. Çağdaş dünya ancak ulus birimlerinin ve ulus devletlerinin tanındığı kültür birimleridir. Bunun anlamı şudur: Batıcıların özlediği gibi Batı uygarlığına katılmak, Batı uluslarının kültürlerini almak demek değildir. Bu anlamdaki batıcılık yalnız aldatıcı olmakla kalmaz. Bir Türk ulusunun, bir Türk kültürünün gelişebilmesi açısından da zararlıdır. İslamcılığın görüşünde din açısından değil, ulusal kültür açısından bir gerçek payı vardır. Batı hiç kuşkusuz bugün insaniyetçi ve uluslararası değildir. Ancak bu onun ileride böyle olamayacağına kanıt değildir. Bunun gerçekleşmesinin batılı olmayan Hristiyan olmayan halkların bu uygarlığına girmesini çabuklaştıracaktır. Ancak bu halkların gerçek anlamda ulus olma aşamasına gelmeleriyle olabilecektir. Ulusçuluk ancak bu anlamda batıcılık demek olabilir. Kültür ve anlam sorunu. Baskı rejimlerinin altından kalkabilecek en içten, en iyi niyetli kişilerin düşüncesi çağdaş düşünceyi taşıyamayacak kadar eskimiş bir dille, çağdaş dünyanın ayrıntılarını seçemeyecek bir dil fukaralığı ve bir anlam sisi içinde ancak bu kadar ürün verebilirdi. Japonya'ya kadar uzanan bütün yargılar verilen bir dönemde Türkiye'de Asya, Avrupa, uygarlık ve kültür tarihlerini, ekonomik sorunlarını inceleyen tek bilimsel eser yazılamamıştır. Çağdaş Batı dünyasının güçleriyle ilişkili bir bunalıma gelince bu kadarı bile büyük bir karmaşa içine düşüştü. Bu bunalım Balkan Savaşı'nın patlak verişiyle başladı. Balkan Savaşı 1908 olayına Türk subaylarını ve aydınlarını zorlayan koşulların 2. Abdülhamit yanlılarının şimdi zevkle seyrettikleri hükümet ve parti savaşları içinde daha da genişleyen dış siyasa tutumlarındaki yanlışlarının Avrupa devletlerinin Balkan fıçısının patlamasını önlemekten usanmalarının başlattığı bir savaştır. Bu karmaşık etkenlerin rol oynadığı bu savaş, Avrupa, Osmanlılık, Müslümanlık sorunları üzerine süren tartışmalarda yeni bir bunalım dönemi açtı. Üç görüş arasındaki farkları azaltacağına daha da keskinleştirdi. Batılılaşma yanlılarının Batı uygarlığının şurasına burasına bakarak süsledikleri Batı uygarlığı, bir Balkan Savaşı'nın karşısında seyirci ya da kışkırtıcı olarak gözüktükçe Batı ihanetinden her görüşün aşamasında İslamcılıkların sesi bir terte daha yükseliyordu. İslamcı basın bu savaşın Hristiyan dünyasının İslam dünyasına çevrili son savaşı olduğu fikirlerinin ispatı olarak gösteriyordu. İslam dünyasının başka yerlerinde de Hindistan'da ve Mısır'da bunu kutsal bir Hristiyanlık-İslamlık savaşı olarak görenler vardı. Böyle bir hava içinde batılılaşma yanlısı düşünce gerçekten güç bir duruma düşmüştü. Bunların en aşırısı olan Abdullah Cevdet'in kendi dergisinin sayfalarında bile batıya isyan sesleri yükseldi. Buna karşılık Ulusçu Kanad'ın dergisi Türk yurduna ağır başlı özelleştirili niteliğinde dersler çıkaran yazılar çıkmaya başladı. Bunalımın öteki bir sonucu Selanik'teki sosyalizme yeni hayat çevresindeki halkçıların akımının Türkçülüğe dönüşmesi, bunun da Turancılık yönüne doğru eğiliminin başlamasıdır. Türkçülük çerçevesinde yazar Tekin Alp, Mois Cohen, Almanca çıkan bir kitabında bunu şöyle belirtir: Selanik ve Rumeli'nin kaybından sonra Türklerin yüzü Turan'a çevrildi. Fakat bunalımın olumlu sonuçları da oldu. Toplumsal yaşamın belli başlı kuruluşlarına yeniden daha köktenci bir gözden geçirme havası getirdi. Sonunda Ziya Gökalp'in ünlü Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak formülüyle bir uzlaştırmaya getirdiği akımlara hız verdi. Tartışmaların ekseni çağdaş uygarlığın hangi yanları alınmalı, buna göre reform yönleri neler olmalıdır sorularıydı. İslamcılık başta uygarlığın iyi yanlarının alınmasına artık cevaz vermekten başka bunda artık gecikmeye de lüzum görmüyordu. Dayandıkları model Japonya idi. Avrupa uygarlığının iyi yanlarını almakla Japonlar öyle güçlenmişlerdi ki Osmanlıları yıllardır korkutan Şimal ayısını unutamayacakları bir yenilgi dersi bile vermişlerdi. Bu nasıl olmuştu? Bunun cevabı çok kolaydı. Japonlar Batı uygarlığının iyi ve kötü yanlarını seçebilmişler, bunları kendi dinleriyle uzlaştırarak gerilikten ileriliğe kolayca atlamışlardı. İslamcı yazarların yazılarında Japonya üzerindeki ne ölçüde doğru bilgi olduğu, bunların İslamlık, Hristiyanlık türünden bir dinleri olduğunu, bunun da Budizm olduğunu, bu dinin de İslamlık gibi bir din olduğunu sanmalarını gösterir. Japonların ulusal kültürü Shinto'dur. Bu tanrısal bir kitap dini değildir. Şeriatları da yoktur. Herhangi bir Shinto Japon isterse Budist olur, Hristiyan olur, Müslüman da olur. Japon kültüründe kilise ya da şeriat olmaması ve sadece bu İslamcıların bütün benzeştirilerini çürütecek bir olaydı. Fakat bilmemenin rahatlığı içinde Japon modeli etkili bir rol oynamıştır. İslamcıların anladığı anlamda din açısından yani tek tanrılı, kitaplı, peygamberli, şeriatlı din açısından Japonların gerçekte eski Grekler ve Romalılar, Hintliler gibi dinsiz sayılmaları gerekir. İslamlıkta Avrupa uygarlığının kötü olan yanlarının sokulmasına karşı saklanacak yanları nelerdir? İslamcılık bunun da cevabını kolayca buldular. Müslümanların yaşamını Avrupalıların yaşamından ayıran öz İslam dini olduğuna göre İslam şeriatının kapsamadığı herhangi bir yan Batı uygarlığına açılabilir. Fakat şeriatın kapsadığı alanların hepsi gerçekten İslam dininden çıkma alanlar mıdır? Yoksa ona yapışık kalan, aslında dinde bulunmayan gelenekler de bunun içinde midir? Gerçek İslamlığın içine Araplara yabancı kavimlerden gelen gelenekler karıştığı yollu tez, buna cevap arayacak kapıyı farkına varmadan aralamış bulunuyordu. İlk formülü bulma girişimi aydın İslamcılardan Musa Kazım Efendi'ye geldi. Ona göre batılılaşmanın caiz olacağı alanlarda olamayacağı alanları ayırt etmede kullanılacak ölçek şöyle olacaktı. Gelenek, yeni üzerinde nas, Kur'an ya da hadis yargısı olmayan işlerde de nas hükmündedir. Fakat örf, sadece muamelat, sivil hukuk alanı üzerinde değil, yaşamın bütün alanı üzerine olduğundan onlar da nasa dayalı şeriatın alanına girer. Ergo, Kur'an ya da hadis yargılarının dışında olduğunu Said Halim Paşa'nın bile kabul ettiği örfler alanında bile batılılaşmak olamaz. Örneğin, Kur'an ya da hadiste fes hakkında tek söz olmadığı halde yani başa girecek şey şeriat dışı bir konu olduğu halde ve fes giymek şunun şurasında ancak 75-80 yıllık bir gelenek olduğu halde onun yerine şapka giyilmesine şeriat cevaz vermemişti. Simavnalı Bedrettin'in Varidat adlı ve koyu pan teizm yüzünden İslam uleması arasında zındıklığın son kertesi sayılan yapıtının Türkçe çevirisini yapan Mason olan 2. Abdülhamit rejimini yeren aydın alim Musa Kazım Efendi'nin ilericiliği işte bu kadardı. Bu kadar zındıkça bulaşıkları olmayan başka İslamcılar Japon modelinden alınan daha kolay bir formül buldular. Japonlar Avrupa'dan fen, endüstri, dreadnought, top, tüfek yapmayı öğrendiklerine göre Batı'nın maddi uygarlığı kuşkusuz alınmalıydı. Çünkü bunlar o uygarlığın iyi yanlarının yanlarıydı, yararlıydı. 72. ayrımın sonu, sayfa 420, devamı 73. ayrımda.